Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 13. Ayrım. Anneliğin mutlak ve kutsal algılanmasını sorgulayanlar sadece Simone de Beauvoir'ın izinden giden batılı feministler değil. Doğuda da benzer sorgulamalar ve arayışlar eksik olmadı. Örneğin Japonya'daki kadın hareketi şimdiye değin yapılmayan bir şey yaparak Bosei denilen doğal annelik içgüdüsü kavramını tartışmaya açtı. Bunun biyolojik değil, toplumsal bir kurgu olduğunu iddia ederek. Japon feministler, Japonya gibi geleneksel bir toplumda geçerli olan annelik ve kadınlık anlayışlarının içinde yaşanılan toplumun ürünleri olduğunu gösterdiler. Bu tartışmalara zamanla kadın edebiyatçılar da katıldı. 1983'te Yuko Tsushima'nın Kaderin Çocuğu, Child of Fortune adlı eseri, anneliğin hakikatleriyle toplumun dayattığı ideal annelik anlayışı arasındaki çelişkileri yaşayan ve bunlar arasında sıkışıp kalan bir kadını anlatır. Japon kadın edebiyatçılar, Japonya'da kadınlara öğretilen geleneksel cinsiyet rollerini sorgulayan önemli sesler oldular. Türk edebiyatında benzer bir sorgulamayı nadir bir üslup ve dil hakimiyetiyle yapan kıymetli bir kadın yazar var, Sevgi Soysal. Kadınlara dayatılan düşünce kalıplarını kitaplarında zeki, akıcı ve yer yer alaycı bir üslupla sorguladı Sevgi Soysal. Fedakar ev kadını kimliğini derinlemesine kurcaladığı gibi bu kalıbı gönüllü olarak benimseyen kadınları eleştirmekten de kaçınmadı. Eserlerindeki kadın karakterler toplumun kendilerine verdiği roller ile kişiliklerindeki dinamikleri dengeleme mücadelesi içindeydiler ekseriya. Eşikte duran kadınları anlattı Sevgi Soysal ve bir de çekip gidebilenleri. Hem anne hem birey, hem verici hem bağımsız olmaya çalışan, bir noktada kırılan, sevdiklerini kıran, sonra da parçalarını toplayıp uzaklara kaçan, kaçabileceğine inanan kadın karakterler yarattı. Tantroza'da olduğu gibi bir mektup bıraktı Tantroza arkada. 3 çocuk bıraktı, biri emzikte. Kas kızartması ve elma pastası yapmasını, yemek masası örtülerini kolalamasını, dolapları yerleştirmesini öğrettiği hizmetçi kızı bıraktı. Margarita ekili bir küçük bahçe, tahta merdivenli, yüksek tavanlı, çalar saatli bir ev bıraktı. Her pazar sabahı kiliseye giden, her pazar öğleden sonra koynuna giren kocayı bıraktı. Şapka giyen komşu kadınları, sümüklü çocuklarını bıraktı. Onların kocalarını, onların da kas kızartmalı hayatlarını bıraktı. Kiliseyi bıraktı. Çan seslerini, ork seslerini, Noel şarkılarını bıraktı. Kiliseden dönen çocukların attığı, kar topuyla delinen camı tıkadığı sol memesini, yüreğini yağ tabakasıyla örten sol memesini bıraktı gitti. Şafak adlı eserinde ise Oya karakteri aracılığıyla bir kadının sıkışmışlığını kurcaladı, belki de yer yer otobiyografik saptamalarla. Bir tarafa özgürlüğünü koyar Oya, bir tarafa sorumluluklarını. Genişlik, hareketlilik, bağımsızlık ve kafasını estiği gibi gidebilme olasılığını bir yana koyar, anne olmanın gerekliliklerini bir yana. Sürgünüm haftaya bitiyor. Sonra denize girerim. Herhangi bir deniz kıyısına, Alanya'dan Ege'nin en güzel kıvrımlarına kadar nice manzara bir film şeridi gibi gözleri önünden akıyor. Mavi, genişlik, deniz, kayalar, orman. Peki kocası? Peki ev? Peki çocuğu? Peki daha bir yığın sorumluluk? Aslında şimdi ne mavi, ne özgürlük, ne orman var. Yaklaşan sorumluluklar var. Simone de Beauvoir'ın sözünü ettiği ev hanımlarının can sıkıntısını en iyi anlayan ve anlatan yazarlardan biriydi Sevgi Soysal. Olağanüstü kadın karakterler aracılığıyla hayatın sıradanlıklarını yakaladı ve deşti. Ta ki irinlerini akıtıncaya dek. Zihnimde bir sofra kuruyorum. Zengin bir ziyafet sofrası. Uzunca bir masa, kar beyaz bir örtü örtülmüş üstüne, gümüş şamdanlarla bezenmiş. Tam orta yerinden ışıltılı bir avize sallanıyor. Nasıl görkemli! Kocaman tabaklarda kızarmış tavuklar, safranlı pilavlar, egzotik tatlılar var. Masanın başına Simone de Beauvoir geçiyor. Somurtuyor gibi görünse de halinden memnun. Sağ yanında Yuko Tsushima oturuyor. Elinde çubuklar, tane tane pilav yiyor, Japon usulü. Sol yanında Sevgi Soysal oturuyor. Pek iştahlı sayılmaz ama keyfi yerinde. İçkisinden bir yudum alıyor. Birbirlerini şahsen tanıma imkanı bulamayan ama aynı dili konuşan bir Fransız, bir Japon, bir Türk kadın yazar ortak ve evrensel problemlere verdikleri ortak ve evrensel cevapların şerefine kadeh kaldırıyorlar. 5. En feminist kampüs. Şehirlerden Boston, aylardan sonbahar. 1 Eylül sabahı üzerinde kocaman harflerle Peter Pan yazılı bir otobüsten iniyorum, haşat olmuş vaziyette. İstanbul ne kadar kalabalık, kaotik ve dinamik ise, Amerika'daki ilk durağım olan Mount Holyoke kampüsü de o kadar sakin, sessiz ve süt liman. Boston'a bir saat uzaklıkta göz alabildiğine yeşil, görkemli ağaçlardan ve sincaplardan geçilmeyen bir kampüs, Mount Holyoke. 70'e yakın ülkeden 2000'in üzerinde kız öğrencinin okuduğu, her 3 öğrenciden birinin yabancı olduğu bu kozmopolit üniversite aslında tek bir kadının hayalinden yola çıkarak kurulmuş. 1837 senesinde Mary Lyon adında idealist bir kadın eğitmen, kız öğrencilerin erkeklerle eşit seviyede öğrenim görebilmesi hayaliyle yola çıkmış. Kadınların henüz oy kullanamadığı bir dönemde böyle bir vizyon hayli radikal sayılmış ve pek çok engele takılmış. Ama Mary Lyon inatla ve zaman zaman tek başına kalmak pahasına okul için gerekli parayı ve manevi desteği toplamayı başarmış. Kız öğrencilere en iyi hocalar ve en iyi imkanları sunmak için eğitime başlamış Mount Holyoke. O tarihten bu yana binlerce öğrenci mezun etmiş. Bugün bunların çoğu Amerika'nın üst düzey kurumlarında çalışmakta. Burası ve komşu kampüs Smith College, Amerika'daki kadın hareketinin önemli merkezlerinden sayılıyor. Sağım solum, önüm arkam feminist kaynıyor. Bir kısmı hayli radikal. Aynı zamanda lezbiyenler de son derece etkin burada. Etkin ve görünür. Sık sık el ele gezen lezbiyen çiftlere rastlıyorum yollarda. Mavi işçi tulumu giymiş, saçlarını kırmızı puanlı bir eşarpla bağlamış, tek kolunu açmış, Temel Reis gibi kaslarını gösteren güleç ve güçlü bir kadın posteri her yeri süslüyor. Kız öğrencilere ilham versin diye. Başarabilirsiniz bu erkek egemen sistemde ayakta durmayı, güçlü olmayı sloganı her yerde. Mount Holyoke'un devasa, görkemli ve gotik bir kütüphanesi var. El yazması kitaplardan edebiyata, siyaset felsefesinden botaniğe kadar her konuda kitaba ulaşmak, eskaza burada olmayan bir kitap varsa onu da başka üniversitelerin kütüphanelerinden bir günde getirtmek mümkün. İçindekiler kadar dışı da etkileyici kütüphanenin. Uzaktan bakınca gizemli bir şatoyu andırıyor. Öğrencilerin sınav döneminde gece gündüz açık tutuluyor bina. İsteyen günde 24 saat buraya kapanıp çalışabiliyor. Sinik Entel Hanım kütüphaneyi gördüğünde sevincinden havalara zıpladı. Sonra da yanına bir torba mentollü sakız ve peynirli baharatlı cips alarak kapandı kütüphaneye. Akşamdan akşama yemek yemek için çıkıyor sadece, bir de sigara molası verdiğinde. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık böyle geçiyor. Ömrümde gördüğüm en güzel sonbahar tonları boyuyor Boston'u. Sarı, turuncu, kızıl, kahve yapraklarla kaplanıyor dört bir yan. Aralık ayında bir sabah Pratik Akıl Hanım'la beraber erkenden ziyaret ediyoruz kütüphaneyi. Orada uzunca bir masanın üzerinde kule kule dizilmiş kitap yığınları arasında kaybolmuş vaziyette buluyoruz sinik Entel Hanım'ı. Bir kurşun kalemi sırık yapmış kendine. Onun yardımıyla bir kitaptan diğerine zıplayarak geçiyor. Bir de ip merdiven bulmuş nereden bulduysa. Kitaplık raflarına böyle tırmanıyor. Kulaklarında evrensel barış işareti gümüş küpeler, bileklerinde kızılderili kavimlerinin sembollerini taşıyan bileklikler şıngırdıyor. Bir de siyah tişört giymiş kotun üstüne. Arkasında ve önünde Bush karşıtı, savaş karşıtı, ırkçılık karşıtı, globalleşme karşıtıyım yazıyor. Ne okuyorsun gene? Diyorum. Şşt diye parmağını dudaklarına götürüyor. Sonra da devlet sırrı verir gibi fısıldıyor. Julia Kristeva okuyorum. Anlaşılır bir şey mi bari? Diyor pratik akıl hanım. Cevap vermek yerine ona ters ters bakmakla yetiniyor sinik entel hanım. Sonra bana dönüp açıklıyor. Julia Kristeva, yüzyılımızın en önemli kadın teorisyenlerinden. O Oidipus kompleksini inceliyor burada. O Oidipus kompleksi, kadınları ve kadınlığı anlamak için son derece mühim bir mevzu. Kız çocuğun geçirdiği evreleri yakından incelemek lazım. Küçükken kendisini anneye bağlı hisseder. Yaklaşık 5 yaşına kadar devam eder bu bağlılık. Ama sonra penisi olmadığını fark eder. Büyük bir şok yaşar. Şok ve eksiklik duygusu. Kendini hadım hisseder. Bu eksikliği telafi etmek için babasıyla özdeşleşir, ona bağlanır. O ana kadar sevilen anne bir kenara itilir, hatta rakip olarak algılanır. Buradan hareketle anneye karşı düşmanlık hisleri geliştiren kız çocuklar bile var. Bana uymaz diyorum. Ben babamı görmeden büyüdüğüme göre böyle bir özdeşleşme yapmam imkansız. Senin şahsi durumunu sonra ele alalım. Şimdi genel bir teori geliştiriyoruz. Örneklerle sınamayı sonraya bırak diyor. Sinik Entel Hanım. Hem biliyor musun, senin o çok sevdiğin Sevgi Soysal yazmaya nasıl başladı? 8 yaşında babasını annesinden kıskandığı için. Annesini rakip olarak algılayıp babasının sevgisini kazanmak için başladı yazmaya. Ya diyorum. Ya diyor bilmiş bilmiş. Mesele şu, her çocuk annesinin bedeniyle tekrar bütünleşmek ister. İmkansız bir hayal tabii. Artık çoktan kaybolmuş, sona ermiştir o bütünlük ama gene de hayal etmekten kendini alamaz çocuk. Annenin bedenine geri dönemeyen bireyi babanın sembolik düzeni bekler. Sosyalleşme, kurallar, öğretiler, ataerkil bir toplum içinde var olmanın şartları ve işte tüm bunlar. Bu sembolik düzende tutunabilmek için hayal gücümüzü bastırmak, arzularımızı törpülemek, sosyalleşmek ve normalleşmek zorundayız. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hayal gücü hiçbir zaman %100 bastırılamaz. Hop diye kendini belli eder. En olmadık yerlerde ve anlarda. Semiotik dilin içine sızar. Babanın sembolik düzenine karşı annenin semiotik dili işler. Yahu amma karışık işler bunlar. Halbuki ne gerek var hayatı bu kadar karmaşıklaştırmaya? Hiç pratik değilmiş senin bu Fransız feministler diye söyleniyor pratik akıl hanım kenardan. Tevekkeli Fransız filmleri de hep böyle sıkıcı bunalım olur. Kös kös bakıyor sinik entel hanım öteki parmak kadına. Ama onunla dalaşmak yerine devam ediyor kendi havasında. Bu noktada Julia Kristeva üç ayrı özdeşleşme biçiminden söz ediyor. Bir, baba ile özdeşleşme. Baba ve sembolik. İkincisi, anne ile özdeşleşme. Anne ve semiotik. Üçüncüsü, her iki özdeşleşme biçimini de reddederek ikisi arasında sallantılı bir denge yakalamak. Anlamış gibi yapmaya çalışıyorum. Ama yutmuyor sinik entel hanım. Niçin anlamıyorsun? Diye üsteliyor. Eğer üçüncü özdeşleşme türünü yakalayabilirsen, işte o zaman bir kadın yazar olarak hem babanın sembolik düzenine erişir, hem de bu düzen içine annenin semiotiğini sızdırmayı başarırsın. Peki yeryüzünde bunu başaran kadın yazar var mıymış diye oyalama sorusu soruyorum. Neden bahsettiğimizi anlamadığım açığa çıkmasın diye. Var elbette, oluyor cevap. Sırığına abandığı gibi masanın üzerindeki yığından uçuşa geçip hop bir derginin üzerine atlıyor sinik entel hanım. Bak mesela bu makale sana anlattığım teoriyi Virginia Woolf'un eserlerine uyarlıyor. Bilhassa Woolf'un Dalgalar adlı eserinin tam da böyle sallantılı bir dengede yazıldığını gösteriyor. İtiraz etmiyorum. Olabilir. Olmayabilir. Bana öyle geliyor ki tüm bu teoriler ancak yazı yazıldıktan, kitap basıldıktan sonra retrospektif olarak geliştirilebilir. Bir roman yazarken insan, ben şimdi öyle bir hikaye yazayım ki içinde bir tatlı kaşığı babanın sembolik düzeni, bir ölçü annenin semiotik dili olsun. Bunları da öyle bir karıştırıp metne yedireyim ki üçüncü özdeşleşme türünü yakalayayım diye düşünemez. Böyle hesaplara girişirsen yazı tıkanır, iki cümle bile kuramazsın. Sinik Entel Hanım'ın anlayamadığı nokta bu. Romancılar düşünmeden yazar. Kuramcılar da onların yazdığı her şey üzerine ince ince düşünür, teori geliştirir. Sonra da zannederler ki romancılar da bu kadar ince düşünmüşler kitaplarını yazarken. Ben bunlara kafa yorarken hiç beklemediğim bir soru soruyor Pratik Akıl Hanım. Dönüp Sinik Entel Hanım'a. Entel Hanımcığım, pek anlayamadığım bir şey var diyor. Anneliğin teorisiyle bu kadar ilgilisin. Yok sembolikti, yok semiotikti, yok Lacan'dı, yok psikanalizdi. Seni dinliyoruz deminden beri. Bir sürü laf ebeliği, kavram salatası. Ama anneliğin pratiğine gelince konuyla zerre kadar ilgin yok. Bu nasıl oluyor şekerim? Takdirle bakıyorum Pratik Akıl Hanım'a. Haklı vallahi. Ama hoşlanmıyor bu sorudan Sinik Entel Hanım. Anneliğin teorisiyle pratiği arasında bağlantı kurmak şart mı? Diyor omuzlarını silkerek. Hippi bileziklerini, hopi bileziklerini şıngırdatıyor asabi asabi. Mesela Nazizm üzerine yazıp çizenler Nazi miydi sanki? Hannah Arendt'i ele alalım. O kadar yazdı, çizdi totaliter yapıların iç dinamikleri üzerine. Kendi totaliter miydi yani? Ya da efendi köle diyalektiğini anlatan Hegel'i düşünelim bir an için. Hegel köleci miydi? Birebir bağlantı yoktur pratik ile teori arasında. Praksis ise o kadar uzatıyor ki cevabı ne ben dinliyorum ne Pratik Akıl Hanım tamamını. Yarım saat sonra Sinik Entel Hanım'ı her biri tuğla kalınlığında 3 ciltlik Batı felsefesi tarihiyle baş başa, Pratik Akıl Hanım'ı da alt kattaki bilgisayar kursunda bırakıp dışarı çıkıyorum. Kampüste dolaşmaya başlıyorum. Özlemişim yalnız kalmayı. Parmak kadınlardan birkaç saatliğine de olsa kurtulmanın ferahlığı var yüreğimde. Kuru bir sünger gibi etrafta gördüğüm her ayrıntıyı, işittiğim her sesi alıyorum içime. Her ırktan, her dinden ve milletten kız öğrenci var burada. Farklılıklarını yaka rozeti gibi gururla taşıyorlar. Kafeteryada yemek alma kuyruğunda tesadüfen lezbiyen bir çiftin önüne düşüyorum. Kadınlardan biri diken diken turuncu saçlı, kısa boylu. Öteki ise hayli uzun boylu ve karnı burnunda hamile. Tepsilerimizi ite ite tren halinde ilerliyoruz. Tam sıra tatlı reyonuna gelince kısa boylu kadın atılıyor. Ah, çok rica etsem o böğürtlenli keki biz alabilir miyiz? Tek kalmış da. Kadının işaret ettiği yerde cam bir raf üzerinde tek başına duran yuvarlak bir tatlı var. Geri çekiliyorum. Elbette, buyurun. Ay çok sağ olun. Shirley'nin canı böğürtlen çekti de bu sabah. Malum aşeriyor, diyor kadın bana göz kırparak. Ya diyorum, bebek bekliyorsunuz, ne güzel. Evet diyor Shirley, karnına pat pat vurarak. Boy 1.87, satranç şampiyonu, amatör tenis şampiyonu, IQ 160'ın üzerinde, profesyonel ressam, Budizm'e ilgisi var, Uzak Asya felsefelerini incelemiş. Anlayamadığımı görünce öteki kadın açıklama yapma gereği duyuyor. Bebeğin babasının özelliklerini sayıyor, diyor gururla. Sperm bankasında binlerce rakip arasından seçtik de babasını. Çok özel bir çocuk olacak. 13. ayrımın sonu, sayfa 153, devamı 14. ayrımdadır.